Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve mealiyle başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razi'nin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu aliyyul azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 19 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 5 Eylül 2023 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Meysan Ferivar ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Sayın Abdurrahman Şad ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hüseyin Erbay'ın dersler ve mesajları ve Akılcılık ve Allah'a inanış konulu programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Güney Kore'nin Asya kıtasının iki önemli oyuncusu olduklarını belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın %60 oranında zenginleştirmesini onayladı. Filistin'e Destek Konferansı Daimi Sekreterliği, zamanın istikbar ve Yezidi düzeni çöküyor dedi. İran'ın kültür ateşeliği Irak'a teşekkür etti. Türkiye'de enflasyon açıklanan istatistiklerin iki katı olduğu belirtildi. Ve Siyonistler yeni Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Güney Kore Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Asya kıtasının iki önemli aktörü olan İran İslam Cumhuriyeti ve Güney Kore ile ilgili iki ülke arasındaki uzun süreli ve dostane ilişkilere özel saygı duyduklarını söyledi. İran Perez haber ajansının bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı bu görüşmede Asya'yı 13. hükümetinin dış politika önceliklerinden biri olarak nitelendirerek bu yüzyılın Asya'ya ait olduğuna inanıyoruz dedi. Emir Abdullahyan, İran mal varlıklarının Güney Kore bankalarından transfer sorununun çözüldüğüne değinerek şöyle devam etti. Artık ikili ilişkilerde yeni bir sayfada adım atabiliriz ve İran İslam Cumhuriyeti iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yardımcı olacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır. Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin de bu telefon görüşmesinde İran halkına ait mali kaynakların Güney Kore'den aktarılmasına ilişkin varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunun Kore hükümetinin İran hükümetine yönelik pratik taahhüdünün bir işareti olduğunu ve bu konunun çözümü için her iki tarafın çabasının önemine değindi. Park Jin iki ülke ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmeleri olumlu ve anlamlı olarak nitelendirerek ülkesinin İran-İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu ifade ederek Güney Kore'nin önümüzdeki 2 yıl içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üyeliğine işaretle Batı Asya bölgesinde barış ve istikrarın pekiştirilmesi amacıyla İran-İslam Cumhuriyeti ile işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Bu görüşmede ayrıca taraflar çevre sorunları ve riskleri inceleyerek Birleşmiş Milletler İşbirliği ile Tahran'da düzenlenecek olan toz bulutlarının kontrolüne ilişkin uluslararası zirveye etkin katılım konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dün bu örgütün üyelerine gönderdiği bir raporda İran İslam Cumhuriyeti'nin %60 saflık seviyesinde uranyum zenginleşme sürecini yavaşlattığını duyurdu. Associated Press Haber Ajansı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran hakkındaki gizli raporunu ele geçirdiğini belirterek, bu raporda İran'ın %60 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin büyümesinin çok yavaş olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna göre, İran'da 121,6 kilograme kadar %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. Bu da önceki istatistiklere göre çok daha yavaş bir büyüme anlamına geliyor. Ajansın Mayıs ayındaki raporu, İran'ın %60'lık uranyum rezervlerinin 114 kilogramın biraz üzerinde olduğunu gösterdi. Şubat ayında ise aynı oran 87,5 kilogram idi. Associated Press Haber Ajansı İran'ın zenginleştirmeyi yavaşlattığını belirtirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer programını izleme çabalarında başka sorunlar bildiğini belirtti, iddia etti. Ajans ayrıca bu raporda İran'ın kısıtlamaları altında Şubat 2021'den bu yana güvenlik kamerası görüntülerine erişemediğini ve yalnızca Haziran 2022'den bu yana İsfahan şehrindeki tesis kameralarından kaydedilen verilerin mevcut olduğunu iddia etti. İran her zaman tamamen barışçıl bir nükleer programa sahip olduğunu vurgulamıştır.
Filistin'e Destek Konferansı Daimi Sekreterliği yayınladığı bildiride dönemin istikbar ve Yezidi düzeni ile adaletsiz padişahlarının gerilerek çöktüğünü vurguladı. Filistin'e Destek Konferansı Daimi Sekreterliği dün yayınladığı bildiride şunları duyurdu. Bir kez daha Ebedi Aşura Hamasetinin Erbain gününün arifesindeyiz ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca adalet arayanları İnsanlık tarihinin en büyük dini, siyasi ve sosyal alıştırmaya katılarak farklı yollardan Kerbela'ya doğru yürüyor. Bildiri şöyle devam ediyor. Erbain yürüyüşü dünyadaki tüm insanlığın gözleri önünde adaleti tüm dünyaya yaymak için bir kurtarıcıyı bekleyen ulusların ve milletlerin en eşsiz destanını göstermek için düzenleniyor. Bugün Filistinlilerin Kerbela yolundaki büyük kafilesine ve El-Aksa mukibinde onlarca önde gelen eğitimli devrimci ve mücahit Filistinli şahsiyetin varlığına tanık oluyoruz. Onlar Hüseyini mektebinden eğitim alarak ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgisini ve rehberliğini Filistin milletinin fertleri arasında yayarak denizden nehre kadar Filistin topraklarının tam özgürlüğünün yolunu hazırlamaya geldiler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki kültür ateşesi bu ülke halkının Hüseyin-i Erbain ziyaret yolculuğundaki çabalarını takdir etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki kültür ateşesi Gulam Reza Abazeri X sosyal ağındaki sayfasında İranlı ziyaretçilere sürekli desteklerinden dolayı Irak hükümetine ve Irak halkına şükranlarını bildirdi. Daha önce İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, İmam Hüseyin Aleyhisselam ziyaretçilerine sevgiyle ve içtenlikle hizmet eden ve onları ağırlayan Irak hükümetine ve halkına şükranlarını dile getirdi. Ehl-i Beyt imamların üçüncüsü ve cennet gençlerinin efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden 40 gün sonra 20 sefere denk gelen gün Erbain günüdür. Hicri kameri 61 yılında böyle bir günde Kerbela esirlerinin Şam'dan dönerken Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret ettikleri gün olarak biliniyor. Bugünün özel merasimlerinden biri Müslümanların Kerbela'ya doğru birkaç gün süren yürüyüşün ardından İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesini ziyaret etmeleridir.
Irak Sınır Geçişleri Teşkilatı Başkanı, Irak sınır kapılarından ülkeye giren Erbayin ziyaretçi sayısını açıkladı. El Irakiye News internet portalının haberine göre Irak Sınır Geçişleri Teşkilatı Başkanı Ömer El-Vaili, Erbayin törenine katılmak üzere sınır kapılarından Irak'a giren yabancı ziyaretçilerin sayısını geçiş yollarına göre açıkladı. El-Vaili şunlar söyledi. Hüseyin Erbayin törenine katılanların sınır kapılarında giriş çıkış süreci sorunsuz devam ederken kara ve hava sınır kapılarından ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin sayısı 3 milyon 500 bini aştı. Irak Sınır Geçişleri Teşkilatı Başkanı Kerbela'da yas merasimlerinden sonra Erbayin ziyaretçilerinin sınır kapılarından ülkeyi terk etme oranının yüksek olduğuna değinerek Zarbatiye sınır geçişinde her gün 150 bin ziyaretçinin Irak'tan ayrıldığını bildirdi. El-Vaili şunlar da ekledi. Şelemçe sınırında 800 bin ziyaretçinin gelişine ve büyük bir kısmının ayrılışına tanık oluyoruz. Şu ana kadar Cezzabe 400 bin, Hosrevi sınırı ise 350 bin ziyaretçinin gelişine sahne oldu.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, İran'da yaşayan yabancı askeri müsteşarlarla yaptığı görüşmede, eğitim alanlarında işbirliğini genişletmeye, ortak tatbikatlar düzenlemeye ve deneyim alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Ali Reza Sabahi Ferd, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Günü'nün 15. yılı kutlamalarında İran İslam Cumhuriyeti'nde ikamet eden yabancı askeri müsteşarlarla yaptığı görüşmede yapıcı, etkili, verimli etkileşimin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerle her düzeyde bilgi alışverişinin gerekli olduğunu ifade etti. Tuğgeneral Sabahi Ferd şunları söyledi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri ülkenin hava sahasını korumak için yerli bilgi ve teçhizata güvenerek uluslararası hukuk çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin semalarını dost ülkeler için güvenli ve herhangi bir düşman eylemi için güvensiz bir alana dönüştürdü. İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı şunları ekledi. Hava Savunma Kuvvetleri'nin kurulmasından sonra İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, savunma sistemlerinin tasarlanması ve inşası, gezici, intihar ve mikro uçan insansız hava araçlarını tespit etme ve bunlara karşı koyma, güvenli iletişimde yerel günlük algoritmaları uygulama, yükseltme ve geliştirme bilgilerinde büyük ilerleme kaydetti ve çeşitli menzillerdeki elektronik savaş sistemleriyle füze sistemlerinin optimizasyonu sağlanarak lazer sistemleri, yapay zeka, nano ve kuantum gibi bilimsel alanlara girilmesi sağlanmıştır.
İran Milli Petrokimya Endüstrisi Şirketi Genel Müdürü, İran'ın petrokimya sektöründe yaklaşık 150 milyar dolarlık yatırım fırsatının yaratılacağını vurguladı. Milli Petrokimya Endüstrisi Şirketi CEO'su Murtaza Şahmirzai dün Çin konsorsiyumu ile Fennaveran Petrofil'in projesinin uygulanması ve teknik bilgi sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imza töreninde şunlar söyledi. Bu mutabakatın imzalanması İran'ın petrokimya endüstrisi ile Çinli şirketler arasında gelecekteki işbirliğinin geliştirilmesinin başlangıcı olacak. Şahmirzai, İran'ın petrokimya sektöründe önümüzdeki 10 yıl boyunca yaklaşık 150 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunulduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. Komşu ve müttefik ülkeler yatırım yapmak, teknoloji geliştirmek ve bilgi aktarmak için İran'la işbirliği yapabilir. Şahmirzai şunları da ekledi. Çinli şirketler İran'ın Mahşer, Asaluye, Cask ve Makran'daki petrokimya endüstrisinin geliştirilmesi projelerinde verimli işbirliklerine katılabilir.
İran ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonları başkanları yeni bir işbirliği sezonunun başlatılması için bir araya gelerek bir mutabakat zaptı imzaladılar. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, Riyad'da Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasir El-Mashal ile bir araya geldi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu toplantıda İran ve Suudi Arabistan Federasyonları'nın başkanları çeşitli konuları ele aldıktan sonra işbirliği anlaşması imzaladı. Toplantıda Yasir El-Mahsal, İran ve Suudi Arabistan Asya kıtasının büyük kutupları olmuştur ve olacaktır açıklamasında bulundu. Anlaşmanın bir maddesine göre bundan sonra iki ülke takımlarının kulüp müsabakaları deplasman şeklinde düzenlenecek, böylece Asya Futbol Konfederasyonu'nun 2016 yılındaki kararı da iptal edildi.
12. Asya Gençler Tekvando Şampiyonası, Lübnan'da genç kadınlar takımının birinciliği, erkeklerde ise üçüncülüğü ile sona erdi. İran PES Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın 10 kişilik 18 yaş altı genç milli takımı 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak Asya Gençler Tekvando Şampiyonası'nı kazandı. Fatime Seferpur, Asya'nın en iyi antrenörü unvanını kazanırken Aynaz Nesiri, Asya'nın en teknik tekvando kızı olarak seçildi. Bu çerçevede Tayland ikinci, Güney Kore ise üçüncü platformda yer aldı. Erkeklerde ise İran milli takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla üçüncü oldu. Güney Kore şampiyon olurken Özbekistan da ikinci oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Ağustos ayında yıllık enflasyonun %58,9 olduğunu açıkladı. TÜİK'e göre Ağustos ayında tüketici fiyatları %9,09 arttı. Euronews'un aktardığı haberine göre, TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve 12 aylık ortalamada %56,28 olarak gerçekleşti.
Ankara'da dün öğle saatlerinde panik yaratan bir gelişme yaşandı. F-4 savaş uçağının yakıt tankı TPAO'ya ait açık otoparka düştü. CNN Türk'ün haberine göre düşen parça Ankaralılar tarafından an be an görüntülendi. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmazken 3 otomobil hasar gördü.
Ve Siyonist askerler pazartesi gecesi Mescid-i Aksa'ya saldırarak ibadet eden Filistinlileri tartakladılar. Kudüs şehrinin İslami Filistin kimliğinin ana simgesi olan Mescid-i Aksa her zaman Kudüs'teki işgal rejiminin yıkıcı eylemlerine hedef oluyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete
sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlar bahanesiyle uygulanan batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiğine dair haberlerin yayınlanması son günlerde Ankara'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Türkiye'deki hükümete yakın bir kaynak Rusya'nın batı yaptırımlarından kurtulmaya yardım ettiği yönündeki haberleri yayınlarken Ankara'nın Ukrayna'daki savaşın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi müzakerelerinde özel bir rol oynadığını söyledi. Daha önce Wall Street Journal gazetesi de Amerika'nın Moskova'nın bu yaptırımlardan kurtulmasına yardım ettiği için Türkiye'ye karşı sert cezai önlemler alabileceğini bildirmişti. Bugün sohbetimizde bu haberden yola çıkarak Ukrayna kriziyle ilgili bu ülkeye uygulanan yaptırımları ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve bu yönde diğer aktör ülkelerin konumuna da pozisyonuna bakmak istiyoruz, özellikle Türkiye'nin. Siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim. Şimdi Batı tarafından Moskova'ya uygulanan yaptırımlar bildiğiniz gibi devam ediyor gündemde. Bunların da biraz daha şiddetli bir şekilde devam ettiği söyleniyor haberlerde. Bu arada Moskova'ya yardım eden ülkelerin başında Türkiye'nin geldiği söylenmektedir. Bu habere ve iddiaya siz ne kadar katlıyorsunuz? Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle Ukrayna krizi baş gösterdikten sonra nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Türkiye gerçekten bu meseleye daha tarafsız ve realist olarak meseleyi ele aldı ve her iki tarafa da mesafeli davrandı ve Türkiye bundan yani uluslararası bazda daha kazançlı çıktı. Maddi bakımda da daha kazançlı çıktı. Evet, mesafeli davranması gerçekten hem Türkiye için hem bu savaşta arada bir söz söyleme hakkı bulunması bakımından da çok isabetli bir tavır takındı ve bu birçok siyasi analistler tarafından takdir edilen bir durum olarak görülmüştür. Ve Batılıların Türkiye'yi suçlamaları ve Amerika gazetesinin suçlamaları vesaire, İGOHA Türkiye üzerinden bazı malzemeler, yasak olan malzemeler Rusya'ya gidiyor şeklindeki suçlamalar, belki altında böyle Türkiye üzerine gidenler vardır. Fakat Batı'nın bir sürü böyle yasak olan malzemeleri biliniyor ki üçüncü ülkede kurdukları firma üzerinden gittiğini biliniyor. Mesela Dubai'de diyorlar binin üzerinde firma bu işin içerisinde angaje olmuş. Oradan Dubai'ye gidiyor, Dubai'den tekrar eksporta oraya gidiyor. Mesela Afrika'dan bazı ülkelere gönderiliyor malzemeler, oradan reeksportla Rusya'ya gidiyor. Yani onlar da deliyorlar bir şekilde, fakat yani kendilerini işte biz oraya göndermiyoruz, öbür ülkelere göndeririz ve kim gönder, Rusya onlar gönderir, bizi ilgilendirmiyor gibi, ama işin altında onlar da var. Yani bu işin maalesef kirli tarafı ve öyle istekleri ülkeye suçu atıyorlar. Bakın Türkiye bence burada iyi bir rol oynadı ve tarafsız kalması da Rusya için ve bölge için de daha iyi.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye'nin böyle mesafeli davranması her iki tarafla ilgili Türkiye'ye hangi çıkarlar sağladı? Yani Türkiye'ye olan getiriler neler oldu? İster hem politik açısından olsun veya ekonomik açıdan, bunları nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Türkiye mevcut eksportların, Rusya'ya giden eksportları etkisine nazaran özellikle tekstil bölümü daha da arttı, çünkü Batı'dan aldıkları bazı bölümler Türkiye üzerine kaydı. Hem bir de makine bakımından da Batı'dan aldıkları bazı makinelerin Türkiye'de üretimi söz konusu, oradan Türkiye kazandı. Ve bir de Ukrayna'ya bu İHA ve SİHA'ları vermekle kazanı tabiatıyla o veriyor. Alttan Rusya'ya silah malzemeleri verdiği konusunda bir şey bilinmiyor. Fakat muhtemelen değişik firma üzerine Batı'dan böyle reeksportla yapılabilir. Fakat sadece tekstil ve makine değil, gıda maddeleri bakımından da yapılabilir.
Şimdi Amerika'nın Ukrayna ile ilgili izlediği siyasetleri siz Batılı ülkelerde ne kadar uygulandığını görüyorsunuz? Yani Batı ne kadar benimsiyor bu siyasetleri, politikaları ve bunun getirileri Batılılar için neler olmuştu efendim?
Amerika burada Rusya'yı bize getirme, konu zayıflatma amacıyla bu işleri yapıyor, doğrudur. Fakat Batı da buna angaje olmuş. İster istemez NATO ülkeleri çoğu Amerika'dan yana Rusya, Türkiye hariç tavır koydu. Ve en fazla bundan etkilenen Almanya oldu. Almanya onların mültecilerini, milyonları aşan mültecilerini aldı. Onlara ev verdi vesaire. Bu negatif bakımdan etkilendi Almanya. Yani Almanya en fazla etkilenen ülkelerden olmuş. Yani 1 milyonu aşan mülteci var. Onların meskenleridir, yiyecekleri, içecekleri vesaire. Burada büyük bir etkileşim. Bir de onlara dil kursu açması, değişik meslekli kurslar açması. Yani milyarları bulan bir proje. Ve fakat silah endüstrisi de full time çalışıyor. Oradan da milyarları kazanıyor. Ve Amerika hakeza. Romanya hariç hemen çoğu ülkeler bundan kazanç elde etti. Yani satıyorlar malzemelerini. Ve bir bakıma yani evet yardım diye para gidiyor ama ileride bunlar borç olarak gelecek.
Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Abdurrahman Hocam.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya'dan siyasi analist Sayın Abdurrahman Şahat Hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Son günlerde Türkiye ile ilgili bir haber yayınlandı. Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlar bahanesiyle uygulanan Batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiğine dair haberler gündeme yansıdı ve Ankara da buna sert tepki gösterdi. Buradan hareketle hem Türkiye'nin Ukrayna kriziyle ilgili izlediği siyasetleri hem de Batı'nın ve Amerika'nın bu ülkeye uyguladığı, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa olarak gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 14 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 19 Sefer 1445 ve miladi 5 Eylül 2023 Salı. Türkiye'ye yıl önce böyle bir günde Hicri Şems'i takvimle 14 Şehrivar 1360 yılında İran İslam İnkılabı Başsavcısı Ayetullah Ali Kuddusi terör örgütü münafıkta grubu unsurlarınca yapılan bir bombalı saldırı sonucu şehit düştü. Şeyh Kuddusi tahsil döneminde zamanın büyük ulemasından Ayetullah Burucerdi, Allame Tabatabai ve İmam Hümeyni'den ders aldı ve içtihat mertebesine ulaştı. Şehit Kuddusi dini faaliyete büyük önem verirdi ve Mukaddes Kum kentinde faaliyet gösteren Hakkani Medresesi onun dini faaliyetlerine güzel bir örnekti. rahmetli İmam Hümeyni sürgüne gönderildi. 1963 yılından bir yıl önce Şah rejim aleyhinde mücadele hayatına atılan Kudüs'e daha sonra da tutuklanarak bir süre hapis yattı. İslam İnkılabı'nın zaferi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması ile Şehit Kudüs'ü rahmetli İmam Hümeyni'nin fermanı ile İslam İnkılabı Başsavcılık görevini üstlendi ve nihayet kör münafık katillerince suikasta uğrayarak şehit edildi. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 Şehrivar 1379'da İranlı çağdaş bilim adamı Doktor Seyyid Murtaza Ayetullahzade Şirazi vefat etti. Büyük Mirza-i Şirazi'nin torunlarından olan Şirazi Hicri Şems'i 1307'de Necef-Eşref kentinde dünyaya geldi. Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde Fars dili ve edebiyatı dalında ders veren Şirazi Sami dilleri dalında İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde uzmanlık dersleri aldı. Üstad Şirazi'nin eserleri arasında Karşılaştırmalı Edebiyat adıyla El-Edeb El-Mukaren birkaç yılın kullanıldığı Mecmu'l Lugat Ansiklopedisi gibi eserlere değinebiliriz. ...1274 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 19 Sefer 171'de İranlı müneccim Ebu Meş'ar Belhi dünyaya geldi. Yıldız bilimine büyük ilgi duyan Belhi, Bağdat'a giderek orada tahsilini yaptı. Belhi'nin ölümünden yüzyıllar sonra İslam ve Batı dünyasında onun eserleri büyük bir geçerliliğe sahipti. Ebu Meş'ar'ın bakışında bütün marifler ilahi kaynağa sahiptir ve Yüce Allah vahiylerinin göstergeleri tüm bilimlerde göze çarpıyor. Bu ünlü müneccimin eserleri arasında El-Methal El-Kebir ve El-Mevalid El-Sagire isimli kitaplara değinebiliriz. ...62 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 19 Sefer 1383'te İslam aleminin önde gelen din alimi ve İslami bilimlerde önde gelen hoca Ayetullah Seyyid Murtaza Lengerodi vefat etti. Hicri Kameri 1306'da İran'ın kuzenindeki Lengerud kentinde dünyaya gelen Ayetullah Lengerudi tahsil için Kazvin'e gitti. Ayetullah Lengerudi Kusakum kentinde ders vermeyi başladı ve birçok kitap telif etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Hukuka güven alan veriyor.
Yeni mesaj.
Emekliye zam yok ama onların maaşlarına okkalı zam.
Star.
Erdoğan, depremzedelere bedava ev sözü verenler şehirlerimizin yolunu unuttu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 3 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde 2019 seçimlerinden verdiği ders başlığı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 14 Temmuz tarihinde tatile giren meclis CHP, SP, DEVA ve DP'li milletvekillerinin imzasıyla ekonomik kriz altında ezilen vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlamak ve Akbelen ormanlarındaki ağaç kesimini görüşmek üzere iki sefer olağanüstü toplanmasının ardından tatile girdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimdi ise siyasetin gündemini kongre kurultay tartışmaları ve 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli seçim hazırlıkları meşgul ediyor. Mevcut delegelerle yapılacak olan AKP'nin olağanüstü kongresi 7 Ekim'de olacak CHP ilçe ve il kongrelerinden sonra kurultayını toplayacak. İYİ Parti ise kongresini seçimlerden hemen sonra 23 Haziran'da yapmıştı. 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından muhalefetteki dağınıklık sürerken partilerin seçim yenilgisinden sonrası birbirlerini suçlamaları bu dağınıklığı daha da artırıyor. 1,5 yıllık çalışma ile kamuoyuna açıklanan ortak politikalar, mutabakat metni ve güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi gibi çok kapsamlı çalışmalar ortada duruyor. %48 oy ile 25,5 milyon insanın oy oranı da unutuldu. Halbuki Millet İttifakı her ne kadar seçimi kaybetmiş olsa da stratejik ortaklığının bir sonucu olarak AKP-MHP olmazsa hiçbir kanun çıkaramıyor. AKP siyasi tarihinin en düşük oylardan birisini aldı. Yine AKP geçen döneme göre 32 vekil daha az çıkarttı. Seçim kazanılamamış olsa da Cumhur İttifakı ilk defa karşısında koltuğu kaybetmenin endişesini yaşadı. Seçim öncesi 1,5 yıl içerisinde her ay toplantı yapan Millet İttifakı, seçim sonrası bütün köprüleri atmış bir görüntü vermeleri halkın da umudunu aşındırıyor. Millet İttifakı paydaşlarından her birisi kendi içinde seçimin muhasebesini yaptığına göre 14 Mayıs'ı bir kenara bırakıp önümüzdeki mahalle seçimlere odaklanmaları gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 3 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde bu kriz dip yapacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Döviz sorunu geçmişte ve bugün Türkiye'nin yumuşak karnı ve krizlerin nedeni olmuştur. Ancak geçmiş zamanki hükümetler aynı zamanda devalüasyon yaptı. IMF ile stand-by yaptı ve ertesi yıl ekonomik istikrar sağlandı. 2018 kur şokunda ve 2021 sonu tek haneli faiz kararında piyasa devalüasyon yaptı ve fakat TL krizi giderek derinleşti, ekonomik krize dönüştü, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunun bir nedeni dalgalı kur politikası, bir nedeni de hükümetlerin yanlış politikasıdır. İktisat politikaları iki tarafı kesen bıçak gibidir. Eğer yerinde ve doğru karar almazsanız ters tarafı daha çok kesebilir. Söz gelimi hükümet faizleri düşürüp kurları artırarak hem içeride ekonomide canlanma yaratmak istedi hem de dış ticarette rekabet gücümüzü artırmak istedi. Ama ikisi de ters tepti. Çünkü hükümetlerin iktisat politikaları her zaman algı yaratmak üstüne kuruldu. Bu nedenle madalyonun ters tarafını göremediler. Sonuçta ekonomide büyüme kalıcı olmadı. Çünkü sermaye çıktı. Yatırımlarda güven ortamı olmadı. Yüksek kur rekabet gücü sağlamadı. Çünkü üretim dışa bağımlı. İhracatta ithal girdi payı %80'dir. Kur artışı ithal girdi fiyatlarını da artırıyor. Dahası döviz sorununu çözmek için siyasi iktidarın ithal girdi ikame yatırımları yapmak ve milli dış ticaret politikası uygulamak gibi bir niyeti yoktur. Hükümet, Merkez Bankası ve ilgili odalar ithalata ve dış açığa bakmadan sürekli ihracat patladı diyorlar. Dış ticareti yalnızca ihracat olarak görmek tam bir cehalet örneğidir. Dahası da dış açıkları enerji ithalatı ve parasal olmayan altın ithalatına bağlıyorlar. Hani enerji ithal etmezsek üretim tesisleri sanki iman gücüyle çalışacak. IMF doğrudan kredi vermez. Ülke yetkilileriyle anlaşarak standby düzenlemesi yapar. Kredi verme şartı genel olarak ekonomide yapısal reformlara ve kemer sıkmaya dayanır. 2001 krizinde dalgalı kur politikası IMF için bir reformdu. Maaş ve ücretlerin gerçekleşen enflasyona göre değil de planlanan hedef enflasyona göre artırması ile çiftçiye yapılan desteklerin %50 düşürülmesi kemer sıkma politikaları idi. Türkiye krizden çıktı fakat hükümeti oluşturan partiler gitti. Bugünkü koşullarda IMF Türkiye'li 2001 şartlarında bile standby yapmaz. Çünkü 2001'de göre hukuk ve demokraside geri düştük. Otokrasi ve parti devleti mülkiyet güvencesi için en büyük risktir. Bu riskler olunca IMF standby yapmaz. Çünkü IMF'ye göre küresel istikrarın bir şartı da sermayenin serbest dolaşmasıdır. Bugünkü koşullarda Türkiye yabancı yatırım sermayesinin gelmesinin ilk şartı güven sorunudur. IMF vergi artışından önce bütçeden popülist harcamalarının çıkarılmasını ister. Önümüzde seçim varken siyasi iktidarın bunu yapmayacağını bilir. Nereden bakarsak bakalım bugünkü hükümetle, bugünkü politikalarla Türkiye döviz sorunu ve bağlı olarak da dış borçlarda temerrüt sorunu yaşayacak gibi görünüyor.
İrfan Hüseyin Yıldız, 3 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Nasıl Büyüdük başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte birinciki yerin aynı çeyreğine göre %3.8 oranında, dolar bazında ise %23.6 oranında büyüdüğünü gösteriyor. Son 4 çeyrek milli gelir toplamının dolar karşılığı ise 1 trilyon 22 milyar dolar düzeyine çıkmış bulunuyor. Bu rakam tarihi bir zirveyi işaret ediyor ama ne hikmetse kişi başına milli gelirimiz ve milli servetimiz azalmaya devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öte yandan ülkede yaşayan 10 milyon civarındaki sığınmacıyı da bu hesaba kattığımızda 10 bin dolar civarında olan kişi başına milli gelirin daha da aşağılara düştüğünü söyleyebiliriz. Milli gelir hesaplarında diğer önemli bir faktör de kullanılan deflatörün doğru tespit edilip edilmediğidir. Son yıllarda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının, diğer bağımsız araştırmacıların, sivil toplum kuruluşlarının ve İTO tarafından açıklanan enflasyon oranlarının bir hayli altında kaldığı ve güven telkin etmediği tartışmalarını yaşadık. Mehmet Şimşek'le gelen ekonomi yönetimiyle birlikte diğer tarafların açıkladığı aylık enflasyon rakamları ile TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında bir paralelliğin oluşmaya başladığını görüyoruz. Buradaki güvensizliğin giderilmesi ve şeffaflığın sağlanması için TÜİK tarafından enflasyon hesaplamasında baz alınan mal ve hizmet sepetinin de açıklanması gerekiyor. Tekrar ikinci çeyrek büyüme verilerine dönersek, harcamalar yöntemiyle yapılan hesaplamada büyümenin ana sürükleyicisinin yine iç talepteki artış olduğu görülüyor. Özel ve kamu tüketimi ile yatırım harcamaları büyümeyi yukarı çekerken net dış talep ve stok azalışı büyümeyi olumsuz etkilemiş durumda. İkinci çeyrekte büyüme oranına, puan olarak katkılarına baktığımızda hane halklarının nihai tüketimi arttı 10.7, devletin nihai tüketim harcamaları arttı 0.7, gayri safi sabit sermaye oluşumu arttı 1.3 puan ile büyümeyi yukarı çekerken mal hizmet ihracatı -2.4, mal hizmet ithalatı -3.9 ve stoklar -2.5 puan ile büyümeyi aşağı çekmiş bulunuyor. Gayri safi sabit sermaye oluşumunda en önemli kalemin makine teçhizat yatırımları olduğu görülüyor. Enflasyonist ortamda düşük faizli kredilerin ve makine teçhizat teşviklerinin ve eğilimi desteklediğini düşünüyoruz. Ancak ekonomideki belirsizliklerden dolayı son 11 çeyrektir stoklara üretim yapılamıyor. Üretim yöntemiyle yapılan hesaplamada ise ikinci çeyrekte başta hizmetler sektörü olmak üzere inşaat ve finans sektörünün büyümeyi yukarı çektiği görülüyor. Ancak sermaye üretim endeksi ikinci çeyrekte %3.4 azalırken katma değerdeki bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişiminin ise -2.6 olduğu açıklandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsifede Türkçe yayınlarını cep telefonlarımızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsifede Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsifede'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam kültüründe Erbain.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamından ve şehadetinden 40 gün geçiyor.
Erbain olarak bugünün İslam kültüründeki konumunu ele alacağız bugünkü sohbetimizde.
Bugünlerde her yerde Erbain ziyaretinden söz ediliyor. Derin bir aşk anlatan bir ziyaret. Öyle bir aşk ki uzun yıllar önce tüm karanlıklardan nefretini duyurarak insanlık toplumunu aydınlığa kavuşturmak için herkesten yardım istedi. Aşura akşamında imamın tüm yarenlerinin şehadeti ardından yalnız ve garip kaldığı zamanki talebi şöyleydi. Bana yardım eden kimse var mı? Allah rızası için bize yardım edecek bir yardımcımız yok mu? Allah Resulü'nün haremini savunan bir müdafi yok mu?
Karivan gelir Kerbela'ya. İmam-ı Seccad ağa deyir, bibim benden haber aldı Seccadim, ele bil yakınlaşırıq. Mən xəbər aldım bibican, hardan bilirsən bu yollara bələd döyük. Dedi səccadim imamim, Hüseynimin ətri gəlir. Qardaşımın ətri gəlir, canay qardaş, canay qardaş. Can Zeynəb, yorulan Zeynəb, qocalan Zeynəb, gəlir baxır Kərbəlanın daşına, torpağına. Baxdı səhraya xanım, başladı dərdim başdan. Ey biyaban varmış sinədə qəlbin daşdan Vermədün bir nəfərin Zeynəbə beş qardaşdan On gün oldun qonağın Sinəzi dağlı getdin Abad olasan ay kərbəl Sağladın qardaşımı Mən qolu bağlı getdim Haydad, haydad, haydad
Hepimiz biliyoruz ki bu talep mekan ve zaman ötesi bir talepti ve muhatabı ise günümüzde bizleriz. Bu yüzden Kerbela ziyaretinde özellikle de Erbain ziyaretinde kendi zamanımızın imamına şöyle diyoruz. Ben size yardım etmeye hazırım. Allah size izin verip ve sen kıyam emri verene kadar. Sonra bu ziyaretin önemli ve esas cümlesini ifade ediyoruz. Ben sizinleyim. Ben sizinleyim. Sizin düşmanlarınızla değil.
Kur'an-ı Kerim'de hem zalimler hem suçlular reddedilir ve lanetlenir ve hem de görünüşte sessiz kalıp suçlularla işbirliği yapmayan fakat kalpten ve batında onların yaptıklarına rıza gösterenler. Erbain günü özel ziyaretnamesinde Kerbela ziyaretçisi kendi tutumunu net ve açık bir şekilde açıklıyor ve kendini Allah evliyaları safında Vallah ile Ehl-i Beyt düşmanları karşısında ilan ediyor ve onlardan beraat ettiğini belirtiyor. Beraat kelime anlamı ile mesafe koymak ve her türlü eksiklik ve ayıptan uzaklaşmaktır. Allah düşmanlarından beraat ve nefret etmek Allah ile dostlukla paraleldir. İmam Hüseyin aleyhisselam düşmanları ve katilleri asırlar önce öldürülüp yaptıklarının cezasını çektiler. Bu yüzden bizim İmam Hüseyin aleyhisselam düşmanlarından beraat ve nefretimiz, davranış ve yöntemde de Yezid ve ordusundan nefret etmek anlamındadır.
Erbain ziyaretinde İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaretçisi kendini İmam Hüseyin aleyhisselamın düşmanlarından ve yolundan ayrı tuttuğu gibi İmam Hüseyin aleyhisselamın emirlerine mutlak anlamda teslim olan ve tüm güçleriyle kendi imamlarını savunan ve şehadet faziletine nail olan sadık yarenleri gibi tüm güç ve kendi imkanlarını Hazreti Mehdi aleyhisselamın yolunda kullanarak Allah'ın onları da imamın yarenleri safına katmalarını diliyorlar. Bu yüzden Erbain ziyaretinde imama şöyle arz ediyoruz. Benim kalbim size teslimdir ve yaşamım işlerinde sizin emirlerinize tabiim ve size yardım etmeye gelim ta ki Allah size kıyamet izni verene kadar. Öyleyse ben sizinle birlikteyim, sizin düşmanlarınızla değil.
Günümüzde İmam Zaman'a nasıl yardımcı olabiliriz üzerinde düşünecek ve konuşacak çok şey var. Pek çoğu Erbain ziyaretinin İmam Hüseyin'in bizim için bir model olarak roluna ışık tuttuğu görüşünde. Bu ziyarette imama şahadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, arınmış, hidayet edici, ve hidayet üzere bir imamsın dediğimizde kendimize örnek gördüğümüz imama benzetmeliyiz. Mesela imamın hayatının hiçbir alanında zulüm etmediğine inandığımızda ne silahla ne dille ne de kalemle zulüm etmemeliyiz. İmam iyiliksever, takvalı ve adil ise biz de onun gibi takvalı olmalıyız.
Bu nedenle Kerbela ziyaretçilerinin ve İmam Zaman aleyhisselamın zuhurunu bekleyenlerin asli görevlerinden biri kendilerini geliştirmek, günahlardan ve çirkin işlerden kaçınmaktır. Unutmayalım ki uygunsuz davranışlarımız ve görünüşte küçük günahlarımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinin ana sebeplerinden biridir. Unutmayalım ki adaleti yayan imamı ancak onun istediği yol ve yöntemi kişisel ve sosyal hayatımızda uyguladığımızda beklediğimizi söyleyebilir ve kalben memnuniyetini sağlayabiliriz.
Şimdi aklınıza imamın rızasının ne anlama geldi ve ona nasıl ulaşıldığı sorusu gelebilir. Bu soruya yanıt olarak başta İmam Zaman Aleyhisselam'ın hoşnutluğu ve rızasının Allah'ın kitabında ya da Resulullah'ın ve diğer masum imamların sözlerinde değinilenden başka bir şey değildir. Başka bir ifadeyle eğer biri Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetlerinde emredilen tüm görevlerini yerine getirir ve bu ilahi iki kaynakta değinilen tüm haramlardan ve günahlardan uzak durursa, İmam Zaman'ın rızasını gerektiği kadar kazanabilir.
Unutmayalım ki kendi imamına yardım edebileceğini belirten kimse, imamet ilkesine iman etmeli ve ahir zamanda geri dönüşe yakine varmış ve hayatın her alanında ve dini kurallarda Ehl-i Beyt'in takipçisi olmalıdır. Ancak bu durumda Erbain ziyaretinin bu bölümünü var gücümüzle okuyabiliriz. Şehadet ederim ki ben size ve sizin dönüşünüze, ricat edeceğinize inanıyorum. Dinimin ahkamına ve amelimin sonuçlarına yakinim vardır.
Başka bir ifadeyle tıpkı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki yarenlerinden ona inanıp onun emirleri ve hareketlerini boyun eğdikleri gibi Kerbela ziyaretçileri de tüm güç ve imkanlarını İmam Zaman'ın yolundan sunacağı ve Allah'ın izin vermesi ve İmam Zaman'ın Kerim devletinin şekillenmesine yardımcı olmaya çalışacağı ifade ediliyor. Önemli olan şudur ki İmam Zaman'ın zuhurunu beklemek gönül meselesinden ziyade şiirlerin fiillerinde de tecelli etmelidir.
Tahran Radyosu.
Ehl-i Beyt müntesiplerini bekleme konusundaki eylemlerinin önemi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın büyük Şii alimi Şeyh Mufid'e yazdığı mektupta açıklanmaktadır. Şeyh Mufid şöyle diyor: "Bizi onlardan sakındırdığı tek şey, onlardan bize gelen kötü işlerdir. O işler bizi memnun etmiyor ve onlardan beklenmiyor." O Hazret bu mektubun bir diğer bölümünde şöyle buyuruyor: "Fakat eğer Şiiler birlik içinde ve kendilerinden alınan anlaşmaya bağlılıkta kararlı ve samimi iseler, bizim hakkımızda tam ve doğru bir bilgiyle birlikte ziyaretimizin mutluluğu kendilerine nasip olur."
Bu ziyaretin son bölümünde İmam Hüseyin ziyaretçilere daha fazla saygı için Yüce Allah'tan imama selam göndermesini diliyor. Tabii ki Allah'ın bu selamı her şeyden daha üstündür. Bu selam hem onların ruh ve canları ve hem mutahhar varlıklarına ister zahir ister batın, hem şehit olan imamları ve imam hayatta olan, zahir ve şahit olan imam zamanı kapsıyor. Her ne kadar da bizim gözümüzde gayiptir ve biz o hazreti göremiyorsak da.
Bugünkü sohbetimizi Erbain ziyaretinin bir bölümüyle noktalamak istiyoruz. Allah'ım, Seni şahit tutuyorum ki ben onun dostuyla dost ve onun düşmanıyla düşmanım. Anam babam sana feda olsun ey Resulullah'ın oğlu. Şehadet ederim ki sen yüce sülblerde ve tertemiz rahimlerde bir nurdun. Cahiliyet devri tüm necasetleriyle seni kirletemedi. Cahiliyetin zifiri karanlıkları sana cahiliyet elbiselerinden giydiremedi. Şehadet ederim ki sen dinin direklerinden, Müslümanların dininin rükünlerinden ve müminlerin sığınaklarındansın. Şehadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, arınmış, hidayet edici ve hidayet üzere bir imamsın. Şehadet ederim ki senin evlatlarından olan imamların hepsi takva nişanesi, hidayet bayrakları, sağlam kulp ve dünya ehline Allah'ın hüccetidirler. Şehadet ederim ki ben size ve sizin dönüşünüze inanıyorum. Dinimin ahkamına, amelimin sonuçlarına yakinim var. Kalbim sizin kalbinize teslimdir ve işlerim sizin işlerinize tabidir. Allah izin verdiği an size yardım hazırdır. Ve o halde ben sizinleyim, sizinle, düşmanlarınızla değil. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize, sizin ruhlarınıza, cesetlerinize, hazırınıza, gizlinize, zahirinize ve batınınıza olsun. Duamı icabet et ey alemlerin Rabbi.
Muhterem dinleyiciler, İslam kültüründe Erbayin Günü'nün önemi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Akılcılık ve Allah inancı.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde sırf akılcılığa inanan akımlara işaret ederek insan aklının onun saadete ve kemale ermesine yeterli olmadığını beyan ettikten sonra bugünkü sohbetimizde aklın insanı hidayete erdirmeye yettiğine inananların ve beşer aklı olduğu için dini ve ilahi peygamberlerin yol göstermelerine ihtiyacı olmadığına ve ilahi resuller olmaksızın bağımsız bir şekilde hayatını sürdürerek ebedi saadete ulaşabileceği yönünde bu inancın yanlış olduğunu ispat etmek istiyoruz.
Radikal akılcılar her zaman insan aklı onun nihai hedefine ulaşmaya yettiğini ve akıl varken artık ilahi ve vahiye dayalı hidayete gerek olmadığını iddia etmiştir. Günümüzde ister maddi ister manevi temelli olan sosyalizm komünizm, liberalizm ve benzeri düşüncelerin her biri toplumun liderliği iddiasında bulunmaktadır. Ancak bu akıl küpleri ve ideolojiler şimdiye kadar beşeri hidayeti erdirmek hele dursun toplum için gerekli olan en basit kanunların üzerinde bile belli bir uzlaşmaya varamamıştır.
İlahi hikmet gereği Allahu Teala insanları kemale erme yolunu doğru tespit etmeleri ve sonuçta saadet ve mutluluğa kavuşmaları için his ve akıl ötesinde bir yol onlara sunmuştur. Allahu Teala enbiyayı ve salih kullarını insanlara örnek olarak sunmuş ve hidayet yolunu da vahiy yoluyla tebliğ etmiştir. Böylece alemleri yaratan Allah, hikmeti ve kullarına yönelik lütfu ile onları cahillikten kurtarmış ve nihai erdem ve saadet için ihtiyaç duyduklarını da vahiy yoluyla buyurmuştur.
Eğer akıl saadete ulaşmak için yeterli olduğunu varsayacak olursak, bu kez kimin aklı sorusu gündeme geliyor. Acaba nefsani heva ve hevesler dizginlerini ele geçiren ve ilahi talim ve terbiye görmeyen bir insanın aklı beşeri hidayete erdirmeye layık olabilir mi? Eğer aklı hidayetin temeli olarak kabul edecek olursak, o zaman insandan insana değişen farklı akıl gücüyle ne yapmalıyız? Her insanın aklında olurlar ve olmazlar farklı özelliklere de sahipler ve bu yüzden tüm beşeriyet için tek bir reçeteden söz edilemeyeceği açıktır. Hatta herhangi bir zaman diliminde biri çıkıp bunu yapsa bile bir süre sonra bir başka daha üstün zeka olduğunu iddia ederek yeni bir reçete sunacaktır. Peki insanlar ne zamana kadar kaderini onun bunun aklına emanet etmesi gerekir? Acaba insan tüm bu evrelere şaşkınlık ve cehalet içinde geçirecek kadar yaşam fırsatı var mıdır?
Eğer bir insan çıkıp da kendisini mükemmel ve başkalarını hidayete erdirmeye layık biri olarak tanıtırsa, o zaman akla gelen ilk soru bu insanın hangi kriterlere göre kendisini mükemmel insan bildiği sorusudur. Kuşkusuz mükemmel insan tüm ilimleri bilen, kendisi hidayete eren ve başkalarını hidayete erdirmek isteyen bir insan olmalıdır. Peki eğer böyle biri ortaya çıkarsa, İlk önce kendisinin hidayete erdiğini nasıl ispat edebilir? Acaba bir rehber yaratanından başka bir yolla kendini tanıtabilir mi? Ya da saadet reçetesini alemleri yaratan Allah'ın yolundan başka ve vahiy dışında bir kalıpta sunabilir mi dersiniz?
Kur'an-ı Kerim insanları düşünmeye davet etmek ve insan için aklın gerekliliğini ispat etmekle beraber bunun hidayete ermek için yeterli olmadığını ve bunun yanında vahiy ve ilahi nübüvvetinde gerekli olduğunu vurguluyor. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 165. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Rusulen mübeşşirine ve münzirine lialla yekûne linnâsi alallâhi hüccetun ba'den rusul ve kânallâhu azîzen hakîmâ.
Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdi ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Bu ayet aklın insanı hidayete erdirmekte yeterli olmadığını açıkça gösteriyor. Zira eğer akıl insanı hidayete erdirmek için yeterli olsaydı, hüccet tamamlanmış olurdu ve kıyamet gününde de hesap vermelerine de hacet kalmazdı.
Aklın hidayete ermek için yeterli olmadığı meselesi Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 134. ayetinde ele alınıyor. Ayet şöyle buyurmakta.
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى
Eğer biz bundan, Kur'an'dan önce onları bir azapla helak etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi, bize bir elçi gönderseydin de şu aşağılığa ve rusvaylığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. Bu ayette gündeme gelen istidlal, peygamberler gönderilmediği takdirde insanlara hücceti tamamlama ihtiyacı söz konusu olacağını, zira insanlar onlara yol gösteren bir rehber ve bir önder olmadığı için saptıklarını iddia edeceklerini ifade ediyor.
Tahran Radyosu.
Vahiy zaruretine vurgu yapan 3. ayetler Mülk suresinde 7 ve 8. ayetlerdir. Bu ayetler cehennem halkının cehennem bekçileriyle diyaloğunu anlatırken şöyle buyurmakta.
İzâ ulkû fîhâ semi'û lehâ şehîkan ve hiye tefûr. Tekâdu temeyyezu minel gayyûr. Kullemâ ulkiye fîhâ fevdun se'elehum hazenetuhâ elem ye'tikum nezîr.
Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa onun bekçileri onlara, size bu azap ile korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Burada cehennem bekçilerinin cehennem halkına sordukları soru da peygamberlere gündeme zaruretini ortaya koyuyor. Zira eğer akıl insanların hidayete ermelerinde yeterli olsaydı, bekçilerin onlara sizin aklınız yok muydu? O zaman neden bu hale düştünüz diye sormazdı.
Vahiyin zarureti ve aklın kifayet etmediğine vurgu yapan 4. ayet, Enbiya'nın bisetinin faydalarına vurgu yapan ayetlerdir. Örneğin Allahu Teala Bakara suresinin 151. ayetinde şöyle buyurmakta.
كَمَا أَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik. Bu ayette vahiyden kaynaklanan ilimlerin bilinmediği gibi ilahi vahiy ve peygamberi olmaksızın bu ilimleri öğrenmenin mümkün olmadığını vurguluyor.
Din, varlık aleminin hakikatlerine olduğu gibi tanıtır ve olur olmazlarını da tebliğ eder. Akıl da talim ve terbiye, ikaz, model, tezkiye ve hidayete ve kemale ermenin diğer zaruretlerini ispat eder. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurmakta. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.
Nübüvvet ve enbiyanın bi'setinin köklü ve yüce hedeflerinden biri, akıl üzerinden nefsani heva ve heves tozunu silmek ve içinde yatan hazineleri gün yüzüne çıkarmaktır. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın ilk hutbesinde peygamberlerin bi'setinin amaçlarından birinin aklı geliştirmek olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Allah-u Teala elçilerini insanların arasından seçti ve peygamberlerini bir bir onlara gönderdi ki onlardan fıtrat anlaşmasını talep etsin ve unuttukları nimetleri hatırlatsın ve din ahkamı ve marifini tebliğ ederek hücceti tamamlasın ve düşüncelerinde yatan hazineleri ortaya çıkarsın.
Bazen nefsani heva ve hevesler insan vücudunun asli komutanı olan aklı kendi pençesinde esir alır. Bu durumda akıl kurtarıcı ve faydalı olmadığı gibi nefsani heva ve heveslere de yol gösteren bir ışık gibi olur. Akıl ancak şeriat ve nübüvvet temelinde hareket etti ve peygamberlerin hidayetinden yararlandı ve vahiy nuru altında geliştiği zaman faydalı ve etkili olur.
Anlatılanlardan anlaşıldığı üzere Kur'an-ı Kerim'in vahye dayalı talimine göre vahiy ve risaletin varlığı sadece bir fazilet değil, aynı zamanda kesin bir zarurettir. Zira ilahi peygamberler insanlara vahiy yolundan başka hiçbir yoldan öğrenemeyecekleri şeyleri öğretir. Dinin zarureti yeryüzüne ilk insan ayak bastığı günden son insan ayrıldığı güne kadar kesin ve değişmez bir konudur. Zira din insanların dünyevi ve sosyal saadetinin yanı sıra ebedi ve uhrevi saadetini de temin etmeye peşindedir.
İnsanların bireysel ve sosyal yaşamını toplu akıl iradesine bırakmak, kaos ve kargaşadan başka sonucu olmadığı gibi beşeriyetin maneviyat krizini de körükleyeceği kesindir. Günümüz insanının kimliksizliği ve şaşkınlığı zaten radikal akılcılığın sonucudur. Aklı selim hiçbir zaman vahiy meselesine karşı çıkmaz. Zira kendisi vahiy ürünü ve hamisidir. Eğer aklımızı hakem yapacak olursak, aklımız gayet alçak gönüllü bir şekilde varlık aleminin birçok hakikatini bilmediğini itiraf edecektir. Nitekim Pascal şöyle diyor: aklın son hareketi bilmediği sınırsız konunun bulunduğunu itiraf etmektir ve eğer bu itirafta bulunmazsa bu onun zafiyetini gösterir. Eğer doğal konular aklın hakimiyet alanının dışında ise doğa ötesi konular haydi haydi hakimiyetinin dışında olacaktır.
Değerli dinleyiciler, din ilimleri alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Güney Kore'nin Asya kıtasının iki önemli oyuncusu olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın %60 oranında zenginleştirmesini onayladı. Filistin'e Destek Konferansı Daimi Sekreterliği, zamanın istikbar ve Yezidi düzeninin çökmekte olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki kültür ateşesi, bu ülke halkının Hüseyin Erbay ziyaret yolculuğundaki çabalarını takdir etti. Irak Sınır Geçişleri Teşkilatı Bakanı, Irak sınır topraklarının kapılarına ülkeye giren Erbay ziyaretçi sayısını açıkladı. İran Hava Savunma Kuvvetleri'nin diğer ülkelerle ortak tatbikat düzenlemeye hazır olduğu belirtildi. İran petrokimya sektöründe 150 milyar dolarlık yatırım fırsatı oluşuyor. İran ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonları arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye'deki enflasyon açıklanan istatistiklerin iki katı olduğu belirtildi. Ankara semalarında uçak kazası yaşandığı ve Siyonistler Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.